SBS Radio.
Evet, bugün Cuma ve bir kez daha Yavuz Orhan'la birlikteyiz. Yavuz Orhan bize Türkiye gündeminin önemli konu başlıkları hakkında bilgiler aktaracak. Yavuz merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Bu görüşmenin yansımaları Türkiye'de nasıl?
Çok kritik bir görüşmeydi ve beklenen bir görüşmeydi bu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye bir müzakere halinde. Suriye'den Amerika askerlerini çekecek, o boşluğu nasıl dolacak, kim tarafından doldurulacak, Türkiye PYD'nin o boşluğu doldurmasına karşı çıkıyor. Trump'ın ortaya koyduğu bir tampon bölge söylemi var. O tampon bölge 32 kilometre derinliğe inecek bir tampon bölge. Kim tarafından kontrol edecek, nasıl oluşturulacak? Birçok soru vardı. Bu sorularla birlikte gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesine. 1 saat 50 dakika civarında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmenin de biraz sarktığını söyleyebiliriz. Sonrasında yapılan açıklamalar uyumlu açıklamalardı. Astana sürecinin devamı konusunda İran Cumhurbaşkanı'nda katılacağı toplantının kısa sürede organize edileceği söylendi. Putin Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladığını söyledi. Ama bir cümlesi önemliydi. O da PYD'nin ya da bölgedeki Kürtlerin Esad'la yaptığı görüşmeleri önemsiyoruz. Onların ortak bir yol bulmalarını diliyoruz gibi. Türkiye bu formüle çok sıcak bakmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yine Putin'in olduğu ortamda sorulara cevap verirken Amerika Birleşik Devletleri ile tampon bölgeyi tartıştıklarını, Rusya'nın da buna itirazı olmadığını söyledi. Ama işin detayları henüz tam olarak ortaya çıkmış değil. Biraz da arazide göreceğiz. Görüşmenin en kritik başlıklarından birisi de İdlib'le ilgiliydi. İdlib'de Türkiye'nin de terörist olarak gördüğü HTŞ artık kontrolü ele geçirdi. Ve bunu Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan varken, yanındayken söyledi. Buna müdahale edilmesi gerekliliği konusunda fikrini ortaya koydu. Türkiye öteden beri bölgeye hem Esad'ın hem de Rusya'nın müdahalesine sıcak bakmıyor. Ciddi, yoğun bir göç durumunun ortaya çıkabileceğini, Türkiye'nin kapasitesinin bunu kaldırmayacağını aktarıyor ve farklı çözümler öneriyor. Orada, o masada üzerinde durulan çözümler konusunda henüz net bir bilgi yok. Ancak hem Rusya'nın hem de Esad'ın terörle mücadele çerçevesinde HTŞ'ye yönelik bir eylem içinde olma ihtimali artık yok sayılmıyor. Bunu özellikle altını çiziyorum çünkü Türkiye'nin son derece net bir biçimde karşı çıktığı bir olasılıktı bu. Ama HTŞ'nin orada Türkiye'nin de terörist kabul ettiği, bütün dünyanın terörist kabul ettiği, El-Nusra'nın kolu olarak kabul edilen HTŞ'nin gücünü arttırmasına pek seyirci kalınacak gibi bir görüntü yok. Yani hem Fırat'ın doğusu konusu Türkiye açısından bir numaralı gündem maddesiydi. Rusya açısından İdlib'di. Oturuldu, konuşuldu, bir pazarlık edildi. Açıklamalarda bir uyumlu ton vardı ama arazide o uyum nasıl yansıyacak onu önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya dik dur mesajı yolladığını açıkladı. Bunu nasıl değerlendirebiliriz Yavuz?
Türkiye'de seçim meydanlarında çok sık duymaya alıştığımız bir slogan bu. Cumhurbaşkanına yönelik olarak genelde kendisini dinleyenler dik dur, eğilme, bu millet seninle sloganıyla destek verirler. Ve biz de sadece Allah'ın karşısında rükuda eğiliriz. Onun dışında kimsenin karşısında eğilmeyiz der Cumhurbaşkanı. Bu bir klasik halinde Türkiye'de son yıllarda. İşte bunun artık biraz yurt dışına doğru kaydığını görüyoruz. Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok yakından ilgilendiği bir lider. Venezuela'yla çok yakın ilişkileri var. Cumhurbaşkanı görevi devralırken seçimden sonra 24 Haziran'da Maduro bizzat gelmişti. Maduro yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğinde Fuat Oktay'ı Cumhurbaşkanı yardımcısını Cumhurbaşkanı göndermişti o törene. Ama görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri şimdi muhalefet liderini Cumhurbaşkanı olarak tanıdığını açıkladı. Kanada aynı şekilde ve Venezuela karışık. Bu şartlar altında Ankara tam desteğini iletmiş görünüyor Maduro'ya. Cumhurbaşkanı bizzat telefonla arayarak İbrahim Kalın bunu kamuoyuna duyuruyor ve dik dur eğilme, yani bir mücadele tavsiyesinde bulunduğunu aktarıyor. Hatta Twitter'da hepimiz Maduro'yız biçiminde İngilizce bir hashtag açıldığını da duyurdu İbrahim Kalın. Ankara, Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen karşı durduğu, devirmek için uğraş verdiği Venezuela Devlet Başkanı'nın arkasında durduğunu gösteriyor. Birçok konuda son dönemde Ankara ile Washington farklı düşünüyorlardı. Ona birisi daha eklenmiş oldu. Venezuela Devlet Başkanı'nın görevine devam edip etmeyeceği.
Gelelim yerel seçimlere. Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayı belli değil. Ancak bazı isimlerin öne çıktığı söyleniyor. Bunun yanı sıra Binali Yıldırım'ın meclis başkanlığı görevinden istifa edeceği de söyleniyor. Ayrıca Mustafa Sarıgül CHP'den istifa etti. Tüm bunları nasıl değerlendirebilirsin?
Sarıgül hep bir tartışma konusu. Bir önceki seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı. Sonrasında yolunu ayırdı, gitti geldi, tekrar CHP üye oldu gibi gibi bir süreç yaşadı. Şişli'de eski belediye başkanlığı yaptığı bölge, Şişli'nin şu anki belediye başkanıyla da mahkemelik Hayri İnönü'yle ve Hayri İnönü'nden orayı geri almak istiyor. Bunu açıkça da ortaya koyuyor. Şişli halkıyla iyi ilişkileri olduğunu söylüyor. Ancak CHP'de Sarıgül'e de çok sıcak bakılmıyor. Anlaşılan o ki Sarıgül aday olarak isminin açıklanmayacağını öğrendikten sonra istifa etti. Beklemekten yoruldum. CHP İstanbul adaylarını bir an önce açıklamalıydı. Geç kaldı ve bu yorgunluk nedeniyle artık istifa ediyorum ama adaylığım devam ediyor dedi ve Şişlilere kendime emanet ediyorum dedi. Yani mücadeleden vazgeçmiş görünmüyor. CHP'nin kendisini aday yapmayacağını öğrendikten sonra farklı bir formül üzerinde çalışıyor. Anlaşılan ve muhtemelen de seçime girme yeterli olan DSP'den Şişli adayı olma ihtimali var. Kazanır kazanmaz ama kazanma ihtimalinin de düştüğünü söyleyebiliriz. CHP'den aday olmadığı için CHP kimle devam edecek onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü İYİ Parti ile görüşmeler devam ediyor ve orada artık mutabakata çok yakın olduğu görünüyor. İki partinin birkaç gün içinde de bir mutabakat zaptı açıklanacak. İstanbul adayları da pazarlık içerisinde. İzmir en çok merak edilen ve İzmir'de artık sonuca yaklaşılmış durumda. Eski başkan Seferihisar Belediye Başkanı'nın adaylığı konusunda soğuk baktığını, onun öne çıkmasıyla birlikte adaylığını ilan ederek ortaya koymuştu. Ama öyle görünüyor ki genel merkezin henüz fikri değişmiş değil. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, başından beri zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan edilecek ve bu ilanın da Cuma günü hafta sonu gelmeden yapılması bekleniyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Millet İttifakı'ndaysa aslında çok büyük tartışmalar yok. Genel merkezler ve genel başkanlar bu konuda hassasiyetlerini net olarak ortaya koyuyorlar. Orada da belediye başkan adaylıklarına ilişkin açıklamalar hemen hemen yapıldı. MHP sloganlarını da ortaya koydu. Bir tek tartışma Binali Yıldırım'ın görevine devam edip etmeyeceğiyle ilgili. Aslında orada da tansiyon düşmüştü. Ancak son günlerde mecliste, kulislerde Binali Yıldırım'ın adaylığı Yüksek Seçim Kurulu'na bildirildiği gün meclis başkanlığından istifa edeceğine ilişkin bir kulis yoğunlaşmaya başladı. Bunun nedeni de Binali Yıldırım'ın yaptığı bir açıklama. Yıldırım şu anda kimse aday değil, resmi olarak bir adaylıktan bahsedilemez. Onun için istifamı tartışmak da yersiz. Aday olarak gösterildiğimizde YSK'ya ismimiz bildirildiğinde tekrar bu meseleyi değerlendireceğiz dedi. Ve ilk defa söyledi bunu geçen hafta sonu ve o söylemin ardından da bu kulisler yoğunlaştı. AK Parti içinde de tartışılıyordu. Muhtemelen Binali Yıldırım istifaya ikna edildi ve aday olarak ismi bildirildiğinde Şubat ayı içerisinde meclis başkanlığından istifa edecek. En azından Ankara'daki genel görüş, genel gözlem bu.
Yılmaz Özdil'in 2500 liradan satışa çıkan Mustafa Kemal isimli kitabının özel baskısının hemen tükendiği söyleniyor. Hatta kara borsada 5000 liradan 1 milyon liraya kadar fiyat biçildiği de yazıldı. Bu kitabın bu fiyatta satılması Türkiye'de nasıl yankı buldu Yavuz?
Büyük tartışma yarattı. Destek verenler var Yılmaz Özdil'e, karşı duranlar var. Yılmaz Özdil kendisini eleştirenleri çok sert tepki gösterdi, alçakça eleştirdiler, kampanya başlattılar diye. Ama tabii burada Atatürk'ün bir manevi ağırlığının kullanılmasından dolayı eleştiri söz konusu. Çünkü 1881 adet basılıyor bu özel basım. Saat 9'u 5 geçe satışa sunuluyor ve kitabın fontlarına da 10 Kasım adı veriliyor. Farklı bir fontla basılıyor. İşte bunlar insanların Atatürk sevgisinin istismarı olarak değerlendirildi. Bunun bir yardım kampanyası olduğuna ilişkin de bir açıklama yoktu ilk zamanlarda. Ama bugüne gelindiğinde ki satış hemen gerçekleşti. 4 saat içinde kitaplar bitti. Yani alıcısının çok olduğunu gördük. Kara borsaya da düştü veya şöyle diyelim kara borsada 25 bin, 30 bin, 50 bin ki 1 milyon fiyat koyanlar da var. Böyle bir pazarda açılmış oldu. Bugüne gelindiğinde bu kitaptan kazanılacak paranın yardım kampanyalarına gideceğini Yılmaz Özdil açıkladı. Ama geçmişte resmi olarak böyle bir açıklama yoktu. Genelde Atatürk kitabının çocuk versiyonunun buradan kazanılan parayla basılacağı ve köy okullarına gönderileceğine ilişkin bir bilgiyi Yılmaz Özdil kendi köşesinde paylaştı. Dediğim gibi bu Atatürk kitabı satışa sunulduğu anda da bitti. Yani bu net bir şekilde söyleyebileceğimiz bir gerçek. Tartışmalar kitap bitmesine rağmen devam ediyor.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.